Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi, feyzi, esenliği, güzellikleri, inamı siz değerli dinleyenlerimizin, bütün ümmeti Muhammed'in ve hepimizin üzerine olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu programda sevgili Peygamberimizin kulluğunu, ahlakını, adabını, onun örnek hayatını pek çok açılardan ele almaya, onun örneklerini siz değerli dinleyenlerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün Efendimizin hayası bahsini, güzel ahlakı başlığı altında Efendimizin güzel ahlakından önemli bir kısmını oluşturan Efendimizin hayası, iffeti, hayası, bu hususla ilgili Efendimiz bize ne güzel örnekler bırakmış, ne güzel hatıralar kitaplarımıza yer almış, onlardan seçtiklerimizden sizlere paylaşmaya çalışacağız. Şair Hakani Efendimizin hayası ile ilgili şöyle buyuruyor: Hazreti Hak'tan edip istihya, mehi nev gibi olurlardı düta. Allah Teala'ya duyduğu engin hayası sebebiyle Efendimiz onun huzurunda yeni doğmuş bir hilal gibi iki büklüm dururlardı. Bu şair farklı bir açıdan Efendimiz Aleyhisselam'ın hayasını, özellikle Peygamberimizin, Yüce Rabbimizin huzurundaki o haya halini bize bir benzetmeyle takdim ediyor. Yeni doğmuş bir hilal gibi Allah huzurunda iki büklüm olan, hayasından dolayı iki büklüm olan bir güzel peygamber, bir güzel insan. Muhterem dinleyenlerimiz, kısaca hayayı tarif etmek gerekirse, haya rucu, dönmek, utanmak, ayıplanan bir şeyin korkusuyla insanda hasıl olan mahcubiyet hissi gibi anlamlar taşıyor. Dolayısıyla hayayı ikiye ayırmak mümkündür. Birisi Yüce Allah'ın herkese doğuştan bahşettiği fıtri haya, insan arasında edep mahallini açmaktan utanmak bu kısma girer. Normalde yani çok böyle, Allah muhafaza eylesin, edepsiz, ahlaksız bir ortamda büyümemişse insanlar, böyle edep yerini açabilecek hayasızlığı kimse gösteremez. Ama maalesef günümüzde çok yanlış örfler, adetler, gayri İslami mühitlerden etkilenmeler söz konusu oluyor ve maalesef açıklık günden güne yayılıyor. İnsanlar hiç göstermemeleri gereken yerleri göstermekten çekinmiyorlar. Yani herkesin kendine göre bir haya duygusu oluşuyor. Yani kimisi için bir parmağını, bir yanağını göstermek haya iken, bir başka birisi için daha vücudunun başka yerlerini göstermek haya olmuyor. Veya bakıyorsun bazı hanımlar, bazı kimseler kendine göre bir giyim kuşam tarzı benimsemiş. Mesela dizine kadar örtmeyi kendisi için bir haya sınır olarak telakki ediyorsa, yani o dizine yukarısı açıldığı zaman aman ayıp yerim gözüktü tarzında ona dikkat ediyor. Yani bazıları daha diyelim ki yukarılara doğru tarzında bir giyim kuşam benimsemişse, kendine göre yani haya saydığı kısımdan gözükmesini ar kabul ediyor. Değişiyor ama burada tabii ki İslam'ın örtünmeyle alakalı emirleri açıktır. Kadın nasıl örtünecek, erkek nasıl örtünecek, örtünmenin zararı olan kısımları nelerdir, bunun fazileti, takvasının ölçüleri nelerdir, bunlar çok iyi bilinen hususlardır. Dolayısıyla böyle insan fıtri olarak aslında eğer bozulmamışsa, fıtratı bozulmamışsa edep yerlerini koruyacak ve açmayacak derecede fıtraten bir hayat sahibi olabilmektedir. Ama bu duygunun, bu hayat duygusunun bulunmadığı, bozulduğu insanlarda maalesef onları görmek mümkün olabiliyor. İkinci olarak da birincisi fıtraten getirmiş olduğunuz bir hayat duygusu. İkincisi de terbiyeye bağlı, imandan kaynaklanan bir hayadır bu. Ki masiyet ve günah olan kötü işlerden mümini alıkoyar. Buna göre haya, kötü ve çirkin sayılan şeylerden uzak durmak, tavır ve davranışlarda ölçülü olmak, herhangi bir işte haddi aşmamaktır. Zaten Efendimiz Aleyhisselam'dan nakledeceğimiz şu güzel tarif aslında bütün bu bahsettiğimiz hususları nebevi bir üslupla çok nurlu bir şekilde Efendimiz Aleyhisselam bunların izahını yapıyor ve bunları bize öğretiyor. İbn-i Mesud, sahabenin kurralarından, müfessirlerinden, kari kendisi de aynı zamanda hafız, İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın şöyle bir hadis naklediyor Efendimiz'den. Diyor ki bir gün Peygamber Efendimiz bize dedi ki, ey ashabım, Allah'tan hakkıyla haya edin. Biz de ey Allah Resulü, elhamdülillah Allah'tan haya ediyoruz. Yani biz haya sahibi insanlarız. Allah'tan korkan insanlarız ve bunu da yapmaya çalışıyoruz dedik. Efendimiz Aleyhisselam bunun üzerine haya ile ilgili şu güzel açıklamayı yaptılar. Buyurdular ki, söylemek istediğim haya sizin anladığınız haya değildir. Ben daha derin, daha farklı, daha şümüllü bir şey söylüyorum. Allah'tan hakkıyla haya etmek şudur. Allah'tan hakkıyla haya etmek şöyle olur, şöyle gerçekleşir. Başı ve üzerindeki azaları, bedeni ve ondaki azaları muhafaza etmeniz, ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamanızdır. Ahireti dileyen dünyanın ziynetini terk edip ahireti bu hayata tercih etmelidir. İşte kim bu söylenenleri yerine getirirse Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur. Tirmizi Kıyamet 24. bapta geçen hadis-i şerif. Dolayısıyla bu çerçevede muhterem dinleyenlerimiz haya meselesine, haya konusuna baktığımız zaman orada hakikaten haramları terk, vazifeleri yerine getirmek suretiyle adeta güzel bir kulluğu hülasa eden bir konuyla, bir İslami ıslahla karşılaştığımızı görüyoruz. Yani Efendimizin tarifine kısaca tekrar dönmek gerekirse, bir insanın İslam'a göre, Efendimizin anlayışına göre haya sahibi olabilmesi için başımızı ve başın üzerindeki azaları muhafaza etmek gerekiyor. Ne var başımızın, başımızda beynimiz var, düşünce merkezimiz var. Oradan başlayacak olursak düşüncemizi, niyetlerimizi temiz hale getirmek ve onları Allah'ın rızasına uygun tertemiz hale getirmek bunun temelini teşkil ediyor. Yine başımızda gözlerimiz var. Gözlerimiz 24 saat böyle uyumadığımız sürece apaçık bir şekilde sağa solu tarassut ediyor. Görüyor. Cenab-ı Hak onlara görme kudreti veriyor. O gözleri korumak lazım. Yanlış bakışlardan, yanlış vitrinleri, sahneleri izlemekten, harama bakmaktan, özellikle biraz açıklığın saçıklığın olmuş olduğu ortamlarda daha dikkatli davranmak suretiyle gözleri korumak, onları muhafaza etmek ve onları Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı yerlere yönlendirmek. Başımızda kulaklarımız var. Kulaklarımızla hak kelamı duymak, kötü şeyleri duymaktan onları muhafaza etmek, yalan, dedikodu, gıybet türü, malayani şeyleri duymaktan onları muhafaza etmek. Başka neyimiz var? Dilimiz var, ağzımız var, dilimiz var. Konuşma ve yemeği ilgilendiriyor bunlar. O dille yalan söylememek, güzel şeyler söylemek, o ağızda haram yememek, oradan helalin girmesi, burnumuz var, kötü şeyler koklamamak, güzel şeyler koklamak, ilahirihi. Yüce Rabbimiz bize öyle bir nimet vermiş ki baş gibi bir nimet ve ona öyle güzel, öyle emsalsiz aletler nimetleştirmiş ki her birisi paha biçilmez. İşte bunların gerçek manada muhafaza edilmesi, korunması hayatın ta kendisi olmuş oluyor. Dolayısıyla bakışlarımız, kıymetli dinleyenlerim, haya ile olmalı. Bakışlarımız merhamet bakışı olmalı, rahmet bakışı olmalı. O bakışlarda böyle başkasının ırzını, namusunu, iffetini, onurunu zedeleyecek bir niyet kesinlikle bulunmamalı. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ Allah diyor, gözlerin hain bakışını, hain bakışlı gözleri ve sadırların gizlediklerini Allah çok iyi bilmektedir. Buna dikkat etmek gerekiyor haya bahsi çerçevesinde. Bedeni ve ondaki ağzaları muhafaza. Ya bedenimizdeki diğer ağzalarımızı, midemizi, fercimizi, diğer elimizi, ayağımızı da hep yanlış yollardan, yanlış işlerden korumak, muhafaza etmek de yine hayanın bir parçası olmuş oluyor. Ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamak da hayanın bir tamamlayıcı unsuru. Tabi bu da bizi bekleyen bir hakikat, bir gerçek. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ Şüphesiz ki ölüm var ya, ölüm gerçeği var ya, siz ondan kaçıyorsunuz. Ölmek istemiyorsunuz, kaçıyorsunuz ama فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ O sizi mutlaka gelip bulacak. Ya biz hangi yöne gidersek gidelim aslında ölüme doğru gidiyoruz. O sona doğru gidiyoruz. O kesin gerçekleşe sona doğru gidiyoruz. Dolayısıyla onu düşünmek daha güzel. Peşinden toprakta çürümek var. Tamam, belki istisna olarak toprak bazı bedenleri çürütmeyebilir ama onlar istisnadır. O toprak hepimizi, bütün bedenleri çürütecek ve yok olacak. Bunu da düşünmek gerekiyor. Yani Allah'tan hayanın bir uzantısı olarak. Hani Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhin bir hadisesi vardır. Halife seçildiği zaman aradan birkaç gün, birkaç hafta geçince döneminin bir hadis alimi görüyor Ömer bin Abdülaziz'i ve bakıyor ki hali değişmiş. Yani diyor ki, ey Ömer diyor, sen daha önce diyor, bundan kısa bir zaman önce delikanlı bir insandın. Yüzünde bir taravet vardı, bir gençlik vardı. Saçlarını yıkardın, tarardın, kokulardın. Şöyle şöyle bir güzelliğin, gençliğin, bir dinçliğin, şen ve şetaret oluşun söz konusuydu. Ama ne oldu ki kısa zamanda hemen yüzünde buruşmalar, böyle saçında dağılmalar ve halinde bir gevşemeler söz konusu oldu ey Ömer dediği zaman, yani o hilafetin ağırlığı altında bedeninde bir değişiklik hissediliyor herhalde Ömer bin Abdülaziz'in üzerinde. Dediği zaman Ömer bin Abdülaziz diyor ki, sen öyle boş konuşmaları bırak da bana diyor Allah Resulü'nden diyor duyduğum bildiğin hadisleri diyor naklet diyor. Sana şunu söyleyeyim, yarın öldüğümüz zaman, bizi kabre koydukları zaman, orada 3-4 gün sonra kabrimizi açtıkları zaman biz bu halimizin çok daha kötü hali göreceğiz. Saçlarımız dökülmüş, böcekler vücudumuzu sarmış, gözlerimiz yere akmış, kulaklarımız, içimiz şöyle olmuş. Yani toprak bizi çürütmeye başlamış olacak ki o hal şu anki halimizden çok daha perişan bir halde olacak. Böyle boş şeyleri bırak da bana diyor Allah Resulü'nden bir hadis-i şerif oku diyor ve bir ders vermiş oluyor. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, yani altın tabii haram, altın gümüş kapta yemek ama oturduğumuz evlerimiz altından gümüşten olsa, bindiğimiz binitlerimiz böyle marka olsa, pahalı olsa, giydiğimiz elbiseler ne olursa olsun, Yani dünyanın en lüks hayatını yaşayacak insanlar bile olsak sakın bunlara efendim aldanmayalım. Çünkü anne rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara sözü hakikatin ta kendisi olan bir sözdür. Ve ölüm bizi her şeyden koparacaktır ve toprakta çürümeyi de kimseye engel olamayacaktır. Bu beden tamamen toprağa kalp olacak. Tabii ki bu bir yok oluş değil. Yeni baştan doğmak üzere, yeni baştan dirilmek üzere o toprakta yok olacağız. Ayet-i kerimedeki minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra. Biz sizi bu topraktan yarattık. Tekrar ölüp bu toprağa döneceksiniz ve tekrar sizi o topraktan çıkaracağız Cenab-ı Hak buyuruyor. Bahar mevsiminde ölü olan yeryüzünü, toprağı baharın girişiyle yeniden dirilttiği gibi Yüce Rabbimiz ki ayet-i kerimeler hep bu örnekler üzerinde durur. Bizi de öldükten sonra adeta ahiret sabahı, ahiretin bahar sabahı yeni baştan bizi o otların ekinlerin çıkması gibi çıkaracak ve bizi efendim yeniden diriltecek. Dolayısıyla bunu da düşünmek gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselam bunu da yine İslam'ın haya anlayışıyla bağlantılı olarak ele alıyor. Onun için yine hadisin devamında ahireti dileyen dünyanın ziynetini terk edip ahireti bu hayata tercih etmelidir. İşte kim bu söylenenleri yerine getirirse Allah'tan hakkıyla etmiş olur. Özellikle ahiret, ahireti öne alma, ahiretin daha hayırlı olduğuna inanma, ayet-i kerimedeki ifadesiyle bel tu'thirun el hayate dünya. Hayır, siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Dünya hayatının zevkleri veya problemleri, dünya ilgili hususlar sizin gündeminizi daha fazla meşgul oluyor. Vel ahiretu hayrun ve ebka, halbuki ahiret daha hayırlı ve ebedi olacak. Dolayısıyla siz bir an önce ahiret meselesini dünya hususlarının önüne almalısınız diyor ayet-i kerimeler ve Efendimiz Aleyhisselam'ın bu tarifi. Muhterem dinleyenlerimiz, hayat dediğimiz bu ahlaki özelliğin pek çok tabi mertebesi vardır. Bunun en yüksek mertebesi kişinin zahiren ve batinen Allah'tan hay etmesidir. Yani her an Allah Teala'nın huzurunda bulunduğu hissini taşımak ki yine bu ihsan duygusuyla da bir alakası vardır. Ve bu hakikattir. Yani Allah bize çok yakındır. Şah damarından daha yakındır. Bizimle hep beraberdir. Bizi yaratıcı olarak bizimle beraberdir, bizi bilmektedir. Yaratıcı olarak bizim konuştuklarımızı duymaktadır. Yaratıcı olarak bizim her şeyimizden haberdardır. Dolayısıyla dinimiz bize böyle bir Allah inancı, Allah marifeti öğretiyor, aşılıyor. Dolayısıyla bir insan öncelikle Rabbinden hayal etmelidir. Ona karşı hayal sahibi olmalıdır. Ve hayanın da en yüksek mertebesi tabii ki budur. Haya kötülüklerden ve her istediğini yapmaktan alıkoyan insani bir duygu ve takvanın da ayrılmaz parçasıdır. Dolayısıyla kul haya sahibi olmadıkça takva sahibi olamaz. Yani haya duygusuyla takva duygusu arasında da çok yakın bir irtibat vardır. Birbirine bağlı bir şey, yani takva günahlardan uzak durmak demek. Günahlardan uzak durmak için de insanın gönlünde bir haya duygusu olması lazım. Allah'tan çekinmesi, Allah'tan korkması lazım. Dolayısıyla bunlar birbirini tamamlayan hep zincirin halkaları gibi olumlu duygulardır. Yine haya dediğimiz bu ahlak güzelliğin iman ile de sıkı bağı vardır. Bu ikisi daima bir arada bulunurlar. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam haya imandandır buyurmuştur. Onlardan biri zail olunca diğeri de gider. Haya ve edep noksanlığı Allah muhafaza iman ve din noksanlığından kaynaklanır. Muhterem dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak haya sahibi kullarını çok seviyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de de böyle haya sahibi kullarını methediyor Yüce Rabbimiz. Bunlarla ilgili bir ayet-i kerime Bakara suresi 273. Özellikle fakir olduğu halde, muhtaç olduğu halde başkasına el açmayan, dilenmeyen, hatta o kadar iffetli ki fakir olmalara rağmen başkaları kendisini zengin sayacak derecede bu konuya dikkat gösteren bir kısım kullardan bahsediyor Yüce Rabbimiz. Ve şöyle buyuruyor: zekat ve sadakalarınızı kendilerini Allah yoluna adadıkları için yeryüzünde kazanç peşinde dolaşamayan fakirlere verin. Bilmeyen kimseler iffet ve hayalarından dolayı onları zengin zanneder. Yani o kadar iffetliler ki, o kadar haya sahibiler ki karınları aç ve muhtaçlar ve kimseye ya ben açım muhtacım da demiyorlar. Yani hayaları buna engel oluyor. Sen onları simalarından tanırsın. Te'arifuhum bisimahum. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü yüzsüzlük ederek ısrarla insanlardan bir şey istemezler, isteyemezler. Hiç şüphesiz ki Allah yaptığınız her hayrı bilir. Buradaki ayet-i kerime gayet açık bir şekilde insanların hallerinden haber veriyor. Ve yani dinimiz dilenmeyi zaten yasaklıyor. Yani insan çok muhtaçsa belki ihtiyacını dile getirebilir ama yani olabildiği kadar kişinin iffetli olması, hayali olması, dilenmemesi ve bunu bir fazilet olarak ayet-i kerime dile getirmiş oluyor. Ve bu durumda olan kullarını da bir manada övmüş oluyor. Ve fazilet ve zengin sahibi insanlara da zekat verirken, sadaka verirken bu gibi insanları arayıp bulup böyle hakkıyla zekata, sadakaya layık insanları bulunmasında yol göstermiş oluyor. Bir manada kalbimize, bize bir pencere açmış oluyor ayet-i kerime. Muhterem dinleyenlerimiz, burada Efendimiz Aleyhisselam'ın bize örneklediği, tarif ettiği şekilde, ayet-i kerimelerde övgüye layık olduğu şekilde İslam'ın güzel ahlakıyla kuşanabilmeyi, özellikle bu haya duygusunu kalbimize yerleştirebilmeyi Cenab-ı Hak bizlere lütfeylesin diyor. Programın sonuna gelmişken hepinizi Yüce Rabbimize emanet ediyorum.